Ben de seni almaya geliyordum. Bugün temizlik işin uzun sürdü, dedi Petriski. Ne oldu, bitti mi bari? Vronski sadece gözleriyle gülümseyerek ve bıyıklarının uçlarını sanki işlerinin girdiği düzenden sonra her türlü cesur ve hızlı hareket bu düzeni bozabilecekmiş gibi dikkatle bükerek bitti diye yanıtladı. Bu işten sonra hep hamamdan çıkmış gibi oluyorsun, dedi Petriski. Gritski'nin alay komutanına bu adı takmışlardı. Yanından geliyorum. Seni bekliyorlar. Vronski başka bir şey düşünerek ve yanıt vermeksizin arkadaşına baktı. Boruların çaldığı, kulağına kadar gelen tanıdık polka ve valslerin bas seslerini dinleyerek ''Müzik oradan mı geliyor?'' dedi. ''Ne var? Bayram falan mı?'' ''Serpihovskoy geldi.'' ''Aa!'' dedi Vronski, bilmiyordum. Gözlerinin gülümsemesi daha da canlanmıştı. Bir kere aşkıyla mutlu olduğuna karar verdikten sonra yükselme hırsını aşkına feda etmişti. En azından bu rolü üzerine aldıktan sonra Vronski artık Serpihovskoy'u ne kıskanabilir ne de alaya geldikten sonra ilk ona uğramadı diye ona küsebilirdi. Serpihovskoy iyi arkadaşıydı ve geldiğine sevinmişti. ''Çok sevindim.'' dedi. Alay komutanı demin büyük bir çiftlik evinde oturuyordu. Bütün topluluk geniş alt balkondaydı. Avluda Vronski'nin gözüne ilk çarpan, vodka çıfıcısının yanına dikilen askeri ceket giymiş şarkıcılar ve çevresi subaylarla çevrili, sağlıklı, neşeli alay komutanıydı. Komutan balkonun ilk basamağına çıkarak mızıkanın çaldığı Offenbach'ın bir kadrenini bastırarak bir şey söylüyor ve yan taraftaki erlere elleriyle işaret ediyordu. Bir grup er, süvari başçavuşu ve birkaç erbaş Vronski ile birlikte balkona yaklaştı. Alay komutanı masaya geri döndükten sonra elinde kadehiyle tekrar balkonun merdivenine çıktı ve eski arkadaşımız gözü pek general Prens Serpihovskoy'un sağlığına hurra diyerek kadehini kaldırdı. Alay komutanının ardından Serpihovskoy da elinde kadehiyle gülümseyerek çıktı. Önünde dikilen ve ikinci askerliğini yapan genç görünümlü, kırmızı yanaklı süvari başçavuşuna seslenerek ''Gittikçe gençleşiyorsun, Bondarenko'' dedi. Vronski, Serpihovskoy'u 3 yıldır görmemişti. Favorilerini uzatmış, olgun bir görünüm almıştı. Ama yakışıklılığından çok yüzünün sevecenliği ve soyluluğu etkiliyordu. Vronski'nin fark ettiği tek değişiklik, başarı kazanmış ve bu başarının herkes tarafından kabul edildiğinden emin insanların yüzüne yerleşen dingin, sürekli parıltıydı. Vronski bu parıltıyı biliyordu ve Serpihovskoy'un yüzünde de hemen fark etmişti. Merdivenden inen Serpihovskoy Vronski'yi gördü. Serpihovskoy'un yüzü sevinçli bir gülümsemeyle aydınlandı. Başını yukarı kaldırarak selam verdi. Kadehini havaya kaldırdı. Bu hareketiyle öpmek için dudaklarını uzatmış olan süvari başçavuşunun yanına gitmemezlik edemeyeceğini göstermiş oldu. Hah, işte o, diye bağırdı alay komutanı. Yashvin karamsarlık içinde olduğunu söylemişti bana. Serpihovskoy baba yiğit süvari başçavuşunu ıslak ve taze dudaklarından öptü ve ağzını mendiliyle silerek Vronski'nin yanına geldi. Vronski'nin elini sıkarak onu kenara çekti ve ''Bilsen ne kadar sevindim'' dedi. Alay komutanı Vronski'yi göstererek Yashvin'e ''Onunla ilgilenin'' diye bağırdı ve aşağıya erlerin yanına indi. Vronski Serpihovskoy'a bir göz atarak ''Dün neden yarışlara gelmedin? Seni orada göreceğimi sanıyordum.'' dedi. ''Geldim ama geç vakitte, kabahatliyim.'' diye ekledi ve yavere döndü. ''Lütfen adam başına ne düşerse benim adına dağıtmalarını söyleyin.'' Telaşla cüzdanından 300 tane, 3 tane 100 rublelik çıkarttı ve kıpkırmızı oldu. Vronski ''Bir şey yemek ya da içmek ister misin?'' diye sordu Yashvin. ''Hey, konta yiyecek bir şeyler getirin buraya. Al bunu iç.'' Alay komutanının evinde içki alemi uzun sürdü. Çok içki içildi. Serpihovskoy'u kollarından, bacaklarından tutup havaya kaldırdılar, atıp tuttular. Sonra alay komutanını da havaya kaldırdılar. Daha sonra alay komutanı Petriski ile birlikte şarkıcıların önünde dans etti. Artık biraz gevşemiş olan alay komutanı avluda bir sıraya oturdu ve Yashvin'e Prusya'ya karşı Rusya'nın özellikle süvari hücumunda üstün olduğunu kanıtlamaya çalıştı ve içki alemi bir an duruldu. Serpihovskoy içeriye ellerini yıkamak için tuvalete gitti ve orada Vronski'yi gördü. Vronski yüzüne su çarpıyordu. Ceketini çıkartmış, kıllı kırmızı boynunu akan suyun altına sokmuş, elleriyle ensesini ve başını ovalıyordu. Vronski yıkanmasını bitirip Serpihovskoy'un yanına ilişti. Oradaki küçük kanepeye oturmuşlardı. Aralarında her ikisi için de ilginç bir konuşma başladı. "Seninle ilgili bütün haberleri karımdan öğrendim," dedi Serpihovskoy. "Onu sık sık gidip görmene sevindim. Karınla var ya iyi arkadaşlar ve Petersburg'da görmekten hoşlandığım biricik kadınlar," diye yanıtladı Vronski gülümseyerek. Gülümsüyordu çünkü konuşmanın hangi konuya döneceğini sezmişti ve bu da onun hoşuna gitmişti. "Biricik mi?" diye tekrar sordu Serpihovskoy gülümseyerek. "Evet, ben de seninle ilgili haberleri öğreniyordum ama sadece karından değil," dedi Vronski sert bir yüz ifadesiyle. "Başarına çok sevindim ama zerre kadar şaşırmadım. Ben daha fazlasını bekliyordum." Serpihovskoy gülümsedi. Hakkında böyle düşünülmesi belli ki hoşuna gidiyordu ve bunu saklamaya gerek duymuyordu. "Açıkça itiraf edeyim, ben tam tersine daha azını bekliyordum. Ama çok sevinçliyim. İhtiraslı biriyim. Benim zayıf yönüm bu ve bunu itiraf ediyorum." "Başarı kazanmasaydın belki de itiraf etmezdin," dedi Vronski. "Sanmıyorum," dedi Serpihovskoy yine gülümseyerek. "İhtiras olmadan yaşanmayacağını söylemeyeceğim ama hayat çok sıkıcı olurdu. Tabii belki yanılıyorum ama bana öyle geliyor ki seçtiğim çalışma alanına uygun bazı yeteneklerim var ve elimde ne türden olursa olsun iktidar olması tanıdığım pek çok kişinin elinde iktidar olmasından daha iyi olacaktır," dedi Serpihovskoy başarısının farkında olmanın sevinciyle. "Bu yüzden de buna yaklaştıkça memnuniyetim artıyor. Belki de bu herkes için değil, senin açından öyledir. Ben de öyle düşünüyordum. Ama işte yaşıyorum ve sadece bunun için yaşamaya değmeyeceğini düşünüyorum," dedi Vronski. "İşte bu, işte bu," dedi Serpihovskoy gülerek. "Ben de seninle ilgili haberi, görevi geri çevirmeni duyduğumu başta söylemiştim. Elbette seni takdir ettim. Ama her şeyin bir yolu var. Ben hareketin doğru olduğunu ama senin bu hareketi yapılması gerektiği gibi yapmadığını düşünüyorum." "Yapılmış bir şey yapılmıştır. Sen de bilirsin ki hiçbir zaman yaptığım bir şeyden geri adım atmam. Hem sonra ben böyle çok iyiyim." "Bir süreliğine çok iyisin ama sen bununla yetinmezsin. Abin için aynı şeyi söyleyemem. Abin tıpkı ev sahibimiz gibi sevimli bir çocuktur." "İşte o," diye ekledi. Hurra bağırışlarına kulak kabartarak onun neşesi yerinde ama sen bununla yetinmezsin. "Yetineceğimi söylemiyorum. Hem yalnız bu da değil. Senin gibi insanlar gereklidir." "Kime?" "Kime mi? Topluma. Rusya'ya insanlar gerekli, parti gerekli. Yoksa her şey köpeklerin eline geçecek." "Yani ne? Rus komünistlerine karşı Bertenev'in partisi mi?" Serpihovskoy böyle aptalca bir şey düşünmesinden kuşkulanıldığı için gücenerek suratını buruşturdu ve "Bu her zaman olmuştur ve olacaktır. Bunların hepsi saçma. Komünist diye bir şey yok ama düzenbaz insanların her zaman zararlı, tehlikeli bir parti uydurmaları gerekir. Eski bir oyundur bu. Hayır, senin ve benim gibi bağımsız insanların oluşturacakları bir iktidar partisi gereklidir. Ama neden?" Vronski iktidar sahibi birkaç kişinin adını saydı. "Ama neden onlar bağımsız değil?" "Sadece doğuştan maddi bağımsızlıkları, adları, sanları bulunmadığı ve bizim doğduğumuz güneşe yakın olmadıkları için. Parayla da, güzel sözlerle de satın alınmaları mümkündür. Tutunmaları için kendilerine bir yön bulmaları gerekir. Onlar kendilerinin de inanmadığı, kötülük doğuran bir düşünceyi sürdürür ve bütün bu yönelim sadece devlet malı bir ev ve bilmem ne kadar maaş alma aracıdır. Onların kartlarına baktığın zaman görürsün ki her şey o kadar zekice değildir. Belki de ben onlardan daha kötü, daha aptalım. Gerçi neden onlardan daha kötü olmam gerektiğini de bilmiyorum. Ama benim ve senin galiba önemli bir üstünlüğümüz var. Bizim satın alınmamız daha zor ve bu tip insanlar her zamankinden daha gerekli. Vronski dikkatle dinliyordu ama kendisi için sözcüklerin içeriğinden çok iktidarla savaşmayı düşünen ve bu dünyada artık kendi sempatileri ve antipatileri olan Serpihovskoy'un meseleye yaklaşımı onu ilgilendiriyordu. Oysa kendisi için yaptığı görevde sadece süvari bölüğünün çıkarları söz konusuydu. Vronski, Serpihovskoy'un kuşku götürmez düşünme ve anlama yeteneğiyle zekası ve içinde yaşadığı bu ortamda çok ender görülen konuşma yeteneğiyle ne kadar güçlü olabildiğini de anlamıştı. Bu onu ne kadar utandırırsa utandırsın yine de kıskanmaktan kendini alamadı. Yine de bunun için en önemli şey olan iktidar isteğine yeterince sahip değilim diye yanıtladı Vronski. Eskiden vardı ama artık kalmadı. Bağışla beni ama bu doğru değil dedi Serpihovskoy gülerek. Yo doğru şimdi diye ekledi Vronski samimi olmak için. Şimdi doğru ise bu başka bir şey ama şimdi hep böyle gitmeyecek demektir. Belki diye yanıtladı Vronski. Belki diyorsun diye devam etti Serpihovskoy. Sanki Vronski'nin düşüncelerini tahmin etmiş gibi. Ben de sana mutlaka diyorum. Bunun için de seni görmek istedim. Sen olması gerektiği gibi davrandın. Bunu anlıyorum. Ama bu düşüncede ısrarcı olmak zorunda değilsin. Ben senden sadece tam yetki istiyorum. Seni korumam altına almıyorum. Gerçi seni neden korumam altına almayayım? Sen bana kaç kere arka çıktın? Dostluğumuzun bundan üstün olduğunu umuyorum. Evet, dedi Serpihovskoy. Bir kadın gibi tatlı tatlı Vronski'ye gülümseyerek. Bana tam yetki ver. Alaydan ayrıl. Fark ettirmeden ben seni sürüklerim. Ama anlasana, dedi Vronski. Her şeyin olduğu gibi kalmasından başka hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Serpihovskoy ayağa kalktı ve Vronski'nin karşısına dikildi. Her şey olduğu gibi kalsın dedin. Bunun ne anlama geldiğini anlıyorum. Ama bak, biz yaşıtız. Belki sen benden daha fazla sayıda kadın tanıdın. Serpihovskoy'un gülümsemesi ve hareketleri, Vronski'nin korkmaması gerektiğini, hasta noktaya yavaşça ve dikkatle dokunacağını söylüyordu. Ama ben evliyim ve inan ki binlerce kadını tanımaktansa bir tek sevdiğin kadını, kendi karını tanıdığında bütün kadınları daha iyi tanımış olursun. Vronski odaya bir göz atıp onları alay komutanının yanına çağıran subaya "Hemen geliyoruz." diye seslendi. Vronski şimdi onu sonuna kadar dinlemek ve ne söyleyeceğini öğrenmek istiyordu. İşte benim düşüncem. Kadınlar bir iş adamının iş hayatında en büyük engeldir. Bir kadına aşık olmak ve bir şeyler yapmak zordur. Rahatça, engelsiz sevmenin tek yolu evlenmektir. Düşündüğümü sana nasıl anlatsam? Dedi Serpihovskoy. Karşılaştırma yapmayı sevdiği için sözlerini şöyle sürdürdü. Evet, bir yük taşırken bir yandan da ellerinle bir şey yapabilmen için yükün sırtına bağlı olması gerekir. İşte evlilik budur. Bunu evlenince hissetmiştim. Ellerim birden boş kalmıştı. Ama bu yükü evlenmeden arkanda taşımaya gelince ellerin o kadar dolu oluyor ki hiçbir şey yapamıyorsun. Mazankova, Krupova bak. Geleceklerini kadınlar yüzünden mahvettiler. Adı geçen iki adamın ilişki kurdukları Fransız hanımı ve aktrisi anımsayan Vronski, ''Ama ne kadınlar!'' dedi. Kadının sosyete içindeki durumu ne kadar güçlüyse o kadar kötü. Bu artık yükü ellerinde taşımakla değil, onu başkasından koparıp almakla aynı şey. Vronski önüne bakarak ve Anna'yı düşünerek, ''Sen hiç sevmemişsin.'' dedi alçak sesle. ''Belki.'' Ama sana söylediğim şeyi unutma. Bir şey daha. Bütün kadınlar erkeklerden daha maddecidir. Biz aşktan muazzam bir şey yaparız. Onlarsa her zaman sıradan bayağı şeyler. İçeri giren uşağa şimdi dedi. Ama uşak Vronski'nin sandığı gibi onları çağırmaya gelmemiş. Vronski'ye bir not getirmişti. Bir adam Prenses Tverskaya'dan size bir mektup getirdi. Vronski mektubu açtı ve kıpkırmızı oldu. Serpihovskoy'a başım ağrıyor eve gideceğim dedi. Pekala güle güle tam yetkiyi veriyor musun? Sonra konuşuruz seni Petersburg'da bulurum. Saat 6 olmuştu ve Vronski vaktinde yetişmek aynı zamanda da herkesin tanıdığı kendi atlarıyla gitmemek için Yashvin'in kupa arabasına bindi ve arabacıya olabildiğince hızlı gitmesini söyledi. Dört kişilik eski kupa arabası genişti, köşeye oturdu. Ayaklarını öndeki oturma yerine uzatıp düşüncelere daldı. İşlerinin açıklık kazandığını belli belirsiz bilmek, onu gerekli bir adam olarak gören Serpihovskoy'un dostluğunu ve iltifatlarını belli belirsiz anımsamak ve asıl önemlisi buluşma umudu. Bunların hepsi ortak bir yaşama sevincinde birleşmişti. Bu duygu o kadar güçlüydü ki elinde olmadan gülümsüyordu. Ayaklarını indirdi. Bacak bacak üstüne atıp bir gün önce düştüğünde incinen esnek baldırını elledi ve arkaya yaslanarak bütün göğsüyle birkaç kez derin derin iç çekti. İyi, çok iyi dedi kendi kendine. Daha önce de bedenini sevinçle hissetmişti ama kendini ve bedenini hiçbir zaman şimdiki kadar sevmemişti. Güçlü bacağındaki bu hafif ağrıyı hissetmek hoşuna gidiyordu. Soluk alırken göğüs kaslarının hareketini hissetmek hoşuna gidiyordu. Anna'yı o kadar umutsuzca etkilemiş olan bu açık ve serin Ağustos günü ona canlandırıcı gelmiş, soğuk suyla yıkadığı için kızarmış olan yüzünü ve boynunu serinletmişti. Bıyıklarından yayılan briyantin kokusu bu temiz havada özellikle hoş gelmişti. Arabanın penceresinden gördüğü her şey, bu serin ve temiz havadaki gün batımının soluk ışığındaki her şey onun gibi taze, onun gibi neşeli ve güçlüydü. Evlerin batan güneşin ışıkları içinde parlayan çatıları, çitlerin ve bina köşelerinin keskin çizgileri, arada bir karşılarına çıkan yayalar ve arabalar, ağaçların ve otların hareketsiz yeşili, düzgün açılmış patates evlekleriyle tarlalar, evlerden, ağaçlardan, çalılardan, patates evleklerinden düşen eğik gölgeler. Her şey biraz önce bitmiş ve verniklenmiş iyi bir manzara resmi kadar güzeldi. Vronski pencereden başını uzatıp, "Daha hızlı, daha hızlı," dedi ve cebinden 3 rublelik bir banknot çıkararak başını arkaya çevirip bakan arabacının eline tutuşturdu. Arabacının eli fenerin yanındaki bir şeye dokundu. Bir kamçı ıslığı duyuldu ve araba düz yolda hızla ilerledi. Pencerelerin arasındaki kemikten zil düğmesine bakarak ve Anna'yı son gördüğü haliyle hayal ederek, "Bana bu mutluluktan başka bir şey lazım değil. Hiçbir şey." diye aklından geçirdi. Gün geçtikçe onu daha çok seviyorum. İşte Vreden'in yazlığının bahçesi. Anna bahçenin neresinde acaba? Nerede? Nasıl? Neden burada randevu verdi ve neden bunu Betsy'nin mektubuna yazdı? Bunu ancak şimdi düşünüyordu ama artık düşünecek zamanı yoktu. Arabacıyı iki yanı ağaçlı yola gelmeden durdurdu. Arabanın kapısını açıp daha hareket halindeyken arabadan atladı ve eve giden ağaçlıklı yolda yürümeye başladı. Yolda kimse yoktu ama sağa doğru bakınca onu gördü. Yüzü tülle örtülüydü ama ona özgü yürüyüşünü, omuzlarının yuvarlaklığını ve başının dik duruşunu sevinçli bir bakışla sardı ve o anda sanki bedeninden bir elektrik akımı geçti. Bacaklarının esnek hareketlerinden soluk alırken ciğerlerinin hareketine kadar kendisini yeni bir güçle hissetti ve dudaklarını bir şey gıdıkladı. Anna, Vronski yanına gelince elini sımsıkı sıktı. "Çağırdığım için kızmadın ya, seni görmem gerekiyordu," dedi. Tülün altından gördüğü dudaklarının ciddi ve sert duruşu bir anda Vronski'nin ruhsal durumunu değiştirdi. "Ben mi kızıyorum? Sen nasıl geldin buraya? Kime geldin?" Anna kolunu Vronski'nin kolunun üzerine koyarak "Önemli değil," dedi. "Gidelim, konuşmamız gerek." Vronski bir şey olduğunu ve bunun sevindirici bir buluşma olmayacağını anlamıştı. Anna'nın yanında iradesine sahip olamıyordu. Onun endişesinin nedenlerini bilmeden aynı endişenin elinde olmaksızın kendisine de bulaştığını hissediyordu artık. Vronski dirseğiyle Anna'nın kolunu sıkarak ve aklından geçenleri yüzünden okumaya çalışarak "Ne var? Ne oldu?" diye sordu. Anna gücünü toplamaya çalışarak bir şey söylemeden birkaç adım attı ve birden durdu. "Dün sana söylemedim." diye başladı, hızlı ve derin bir soluk alarak. Alexey Aleksandrovich'le eve dönerken ona her şeyi anlattım. Onun karısı olarak kalamayacağımı ve her şeyi söyledim. Vronski, Anna'nın durumunun ağırlığını hafifletmek istermiş gibi elinde olmadan bütün bedeniyle eğilerek dinliyordu. Ama Anna bunu söyler söylemez birden doğruldu ve yüzü gururlu, sert bir ifade aldı. Evet, bu daha iyi. Bin kere daha iyi. Bunun ne kadar zor olduğunu anlıyorum, dedi Vronski. Fakat Anna onun sözlerini dinlemiyor, yüzünün ifadesinden düşüncelerini okuyordu. Yüzünün ifadesinin Vronski'nin aklına ilk gelen düşünceyle düellonun artık kaçınılmaz olduğu düşüncesiyle ilgili olduğunu bilemezdi. Düello düşüncesi hiçbir zaman Anna'nın aklına gelmemişti. Bu yüzden bir anlık sert ifadeyi bambaşka bir anlama çekti. Kocasının mektubunu aldıktan sonra her şeyin eskisi gibi kalacağını, durumunu önemsenmeyecek, oğlunu bırakacak ve sevgilisiyle birleşecek güçte olmadığını ruhunun en derinlerinde biliyordu artık. Prenses Tverskaya'nın evinde geçirdiği sabah da onu buna daha çok inandırmıştı. Ama bu buluşma Anna için yine de son derece önemliydi. Bu buluşmanın durumlarını değiştireceğini ve kendisini kurtaracağını umuyordu. Eğer Vronski bu haberi duyduğunda kesin olarak ihtirasla bir an bile düşünmeden ona her şeyi bırak benimle kaç diyecek olsaydı oğlunu bırakacak ve onunla gidecekti. Ama bu haber Vronski'de Anna'nın beklediği etkiyi yapmamıştı. Vronski sadece hakarete uğramış gibiydi. Benim için hiç zor olmadı. Kendiliğinden oldu, dedi Anna sinirli bir şekilde. Ve işte bu diyerek eldivenin içinden kocasının mektubunu çıkarttı. Vronski mektubu aldı ama okumadı. Anna'yı sakinleştirmeye çalışarak "Anlıyorum, anlıyorum," dedi. "İstediğim, dilediğim tek şey hayatımı senin mutluluğuna adamak için bu durumu kesip atmaktır." "Bunu bana neden söylüyorsun?" dedi Anna. "Bundan kuşku duyabilir miyim hiç? Kuşkulanmış olsaydım." Vronski karşıdan gelen iki hanımı göstererek "Şu gelenler kim?" dedi birden. "Bizi tanıyorlardır belki." Anna'yı da kendisiyle birlikte sürükleyerek hemen yandaki yola saptı. "Benim için fark etmez," dedi Anna. Dudakları titremeye başladı. Anna'nın gözleri tülün altından ona tuhaf bir kinle bakıyormuş gibi geldi Vronski'ye. "Sana söylüyorum, mesele bu değil. Bundan kuşku duymuyorum. Ama bak, o bana ne yazıyor, oku." Anna yine durdu. Vronski mektubu okurken kocasından ayrıldığı haberini duyduğu ilk andaki gibi hakarete uğramış bir kocaya karşı takınılacak tavrın kendisinde yarattığı o doğal izlenime elinde olmadan tekrar kaptırdı kendini. Şimdi o kocanın mektubunu elinde tutarken büyük olasılıkla bugün ya da yarın alacağı çağrıyı ve düelloyu ister istemez gözünde canlandırıyordu. Düello sırasında şimdi yüzünde olan en soğuk ve gururlu ifadeyle havaya ateş edip hakarete uğramış kocanın ateş etmesini bekleyecekti. O anda aklına biraz önce Serpihovskoy'un ona söylediği ve sabahtan kendisinin de düşündüğü kendini bağlamamanın daha iyi olacağı düşüncesi geldi. Ama bu düşünceyi Anna'ya söyleyemeyeceğini biliyordu. Mektubu okurken gözlerini Anna'ya doğru kaldırdı. Vronski'nin bakışlarında bir kesinlik yoktu. Anna, onun bu konuyu daha önce düşünmüş olduğunu hemen anladı. Vronski'nin ne söylerse söylesin, aklından geçenlerin hepsini söylemeyeceğini biliyordu. Son umudunun da yanıldığını anlamıştı. Bu onun beklediği şey değildi. "Nasıl bir adam olduğunu görüyorsun," dedi titreyen bir sesle. "Bağışla beni, ama buna seviniyorum," diye Anna'nın sözünü kesti Vronski. Sözlerini tamamlayacak zaman vermesi için ona bakışlarıyla yalvararak "Tanrı aşkına izin ver de sözümü bitireyim," diye ekledi. "Seviniyorum çünkü bu onun tahmin ettiği gibi olamaz. Asla öyle kalamaz." Anna gözyaşlarını tutarak "Neden olamazmış?" dedi. Besbelli ki artık Vronski'nin söylediği şeylere hiç önem vermiyordu. Kaderinin belli olduğunu hissediyordu. Vronski kendi düşüncesine göre kaçınılmaz olan düellodan sonra bunun böyle devam edemeyeceğini söylemek istiyordu. Ama başka bir şey söyledi. "Devam edemez. Artık onu terk edeceğini umuyorum. Umarım." Utandı ve kıpkırmızı kesildi. "Yaşantımızı kurmam, her şeyi düşünmem için bana izin verirsin. Yarın," diye devam edecekti konuşmaya. Anna sözünü tamamlamasına izin vermedi. "Ya oğlum?" diye haykırdı. "Ne yazdığını görüyor musun? Onu bırakmam gerektiğini yazıyor. Ben bunu yapamam. Yapmak da istemiyorum." "Ama Tanrı aşkına, daha iyi bir yol var mı? Oğlunu bırakmak mı? Yoksa bu aşağılayıcı durumu sürdürmek mi?" "Kimin için aşağılayıcı durum bu? Herkes için. En çok da senin için." "Aşağılayıcı diyorsun. Bunu söyleme. Bu sözlerin benim için bir anlamı yok dedi Anna titreyen sesiyle. Artık onun yalan söylemesini istemiyordu. Bir tek onun aşkı kalmıştı ve onu sevmek istiyordu. Anla beni, sana aşık olduğum günden beri benim için her şey değişti. Benim için tek bir şey var, senin aşkın. Eğer bu aşk benim ise kendimi öyle yükseklerde, öyle sağlam hissederim ki hiçbir şey benim için aşağılayıcı olamaz. Durumumdan gurur duyarım çünkü gururumun nedeni gurur. Neden gurur duyduğunu söyleyemedi. Utanç ve umutsuzluk dolu gözyaşları sesini boğmuştu. Durdu ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Vronski de boğazına doğru bir şeyin yükseldiğini, burnunu yaktığını ve hayatında ilk kez ağlamak üzere olduğunu hissetti. Ona bu kadar dokunan şeyin ne olduğunu söyleyemezdi. Anna'ya acıyor ve ona yardım edemeyeceğini hissediyordu. Aynı zamanda Anna'nın mutsuz olmasına kendisinin neden olduğunu, kötü bir şey yaptığını da biliyordu. "Boşanma mümkün değil mi?" dedi zayıf bir sesle. Anna yanıt vermeden başını salladı. "Oğlunu yanına almak ve onu terk etmek olanaksız mı?" "Evet, ama bunların hepsi ona bağlı. Şimdi onun yanına gitmek zorundayım," dedi Anna soğuk bir şekilde. Her şeyin eskisi gibi kalacağı konusundaki ön sezisi onu yanıltmamıştı. "Salı günü Petersburg'da olacağım ve bunların hepsi çözümlenecek." "Evet," dedi Anna. "Ama artık bu konudan söz etmeyelim." Anna'nın yolladığı ve Vreden'in bahçe parmaklığının önüne gelmesini söylediği arabası gelmişti. Anna Vronski ile vedalaştı ve evin yolunu tuttu. Pazartesi gün 2 Haziran komisyonunun olağan toplantısı vardı. Alexey Alexandrovich toplantı salonuna girdi. Üyelerle ve başkanla her zamanki gibi selamlaştı. Önünde hazır durumdaki kağıtların üstüne elini koyup yerine oturdu. Bu kağıtların arasında kendisine gerekli olan raporlar ve yapmaya niyetlendiği açıklamanın taslak halindeki özeti de bulunuyordu. Bununla birlikte raporlar gerekli değildi onun için. Her şeyi anımsıyordu ve söyleyeceği şeyleri belleğinde yinelemeyi gereksiz görüyordu. Zamanı gelince ve karşısında düşmanın ilgisiz bir ifade vermeye çalıştığı yüzünü görünce konuşmasının kendiliğinden, şimdi hazırlanabileceğinden daha iyi akıp gideceğini biliyordu. Konuşmasının içeriğinin her bir sözcüğü bir anlam taşıyacak kadar önemli olduğunu hissediyordu. Bu arada olağan raporu dinlerken en masum, en zararsız bir görünüşe büründü. Uzun parmaklarıyla önünde duran beyaz kağıdın iki kenarını hafif hafif kıvıran, damarları şişmiş ak ellerine ve yorgun bir ifadeyle yana eğilmiş başına bakan hiç kimse, birazdan ağzından korkunç bir fırtına etkisi yapacak, üyeleri birbirinin sözünü keserek bağırmak ve başkanı düzenin sağlanmasını talep etmek zorunda bırakacak sözlerin döküleceğini düşünmezdi. Rapor okunup bittiğinde Alexey Alexandrovich ince, hafif sesiyle yabancıların yerleştirilmesi konusuyla ilgili bazı düşüncelerini belirteceğini açıkladı. Dikkatler ona çevrilmişti. Alexey Alexandrovich öksürdü ve düşmanına bakmadan ama konuşurken her zaman yaptığı gibi önünde duran ilk kişiyi seçip ki bu komisyonda hiçbir zaman hiçbir düşüncesi olmayan sessiz, sakin, ufak tefek bir ihtiyardı. Düşüncelerini açıklamaya girişti. Konu en önemli yasaya gelince düşmanı ayağa fırladı ve itiraz etmeye başladı. Komisyon üyesi olan ve bam teline basılan Stremov da kendini haklı göstermeye çalışıyordu. Toplantı genel olarak gürültü patırtı içinde geçti. Fakat Alexey Alexandrovich galip geldi ve önerisi kabul edildi. Üç yeni komisyon kuruldu ve ertesi gün Petersburg'un belli çevrelerinde tek konuşulan konu bu toplantı oldu. Alexey Alexandrovich'in başarısı beklediğinden de büyüktü. Ertesi gün, yani Salı günü, Alexey Alexandrovich uyandığında bir gün önceki zaferini sevinçle anımsadı ve büro şefi gözüne girme isteğiyle komisyonda olanlarla ilgili kulağına gelen haberleri ilettiğinde umurunda değilmiş gibi görünmek istese de gülümsemekten kendini alamadı. Büro şefiyle meşgul olan Alexey Alexandrovich, bugünün Salı olduğunu, Anna Arkadyevna'nın dönüşü için belirlediği gün olduğunu tamamen unutmuştu. Ve bir uşak karısının geldiğini bildirdiğinde şaşırdı, keyfi kaçtı. Anna Petersburg'a sabah erken gelmişti. Çektiği telgraf üzerine onun için bir araba gönderilmişti. Dolayısıyla Alexey Alexandrovich karısının geleceğini biliyordu. Fakat Anna geldiğinde onu karşılamaya çıkmamıştı. Anna'ya Alexey Alexandrovich'in henüz işe gitmediğini, büro şefiyle çalışmakta olduğunu söylediler. Geldiğini kocasına bildirmelerini emretti. Kendi odasına geçti ve kocasının gelmesini beklerken eşyalarını yerleştirmekle uğraştı. Ancak bir saat geçmiş, Alexey Alexandrovich gelmemişti. Emir vermek bahanesiyle yemek odasına gitti ve kocasının buraya gelmesini bekleyerek mahsus yüksek sesle konuştu. Anna, büro yöneticisini uğurlarken kapıya geldiği kadar duyduğu halde Alexey Alexandrovich yemek odasına da gelmedi. Her zamanki gibi çok geçmeden işe gideceğini biliyordu ve ilişkilerinin ne olacağının belli olması amacıyla gitmeden önce onu görmek istiyordu. Salondan geçti ve kararlı adımlarla Alexey Alexandrovich'in odasına yöneldi. İçeri girdiğinde kocası üniformasını giymiş, gitmeye hazır bir halde dirseklerini dayadığı küçük masanın başında oturuyor ve üzgün bir ifadeyle önüne bakıyordu. Anna, kocası kendisini görmeden önce onu görmüş ve kendisini düşündüğünü anlamıştı. Alexey Alexandrovich karısını görünce ayağa kalkmak istedi, vazgeçti. Sonra Anna'nın daha önce hiç görmediği şekilde yüzü kıpkırmızı oldu ve hızla ayağa kalktı. Gözlerine değil, daha yukarı, alnına ve saçlarına bakarak karısına doğru yürüdü. Yanına gitti, elini tuttu ve oturmasını rica etti. Yanına oturarak, "Geldiğinize çok sevindim," dedi ve bir şey söylemek istiyormuş gibi duraksadı. Birkaç kez konuşmaya başlamak istedi ama başlayamadı. Anna bu buluşmaya hazırlanırken kendi kendisine ondan nefret etmeyi ve onu suçlamayı öğretmiş olsa da kocasına ne diyeceğini bilmiyor ve ona acıyordu. Sessizlik oldukça uzun bir süre böyle devam etti. "Seryoja iyi mi?" dedi. Alexey Alexandrovich yanıtı beklemeden ekledi. "Bugün öğle yemeğini evde yemeyeceğim. Hemen gitmem gerekiyor." "Ben Moskova'ya gitmek istiyorum," dedi Anna. "Hayır, gelmekle çok iyi yaptınız," dedi Alexey Alexandrovich ve yine sustu. Anna, kocasının konuşmaya başlayacak gücü bulamadığını görerek kendisi başladı. Kocasına bakarak ve onun saçlarına diktiği bakışları altında gözlerini indirmeyerek, "Alexey, ben suçlu bir kadınım, kötü bir kadınım," dedi. "Ama nasılsam yine öyleyim. Size o zaman söylediğim gibiyim ve size hiçbir şeyimi değiştiremeyeceğimi söylemeye geldim." Alexey birden kararlı bir şekilde ve karısının gözlerinin içine nefretle bakarak, "Bunu size sormadım," dedi. "Böyle olacağını tahmin ediyordum." Anlaşılan öfkenin etkisiyle bütün yeteneklerini yeniden tam olarak kazanmıştı. "Ancak o zaman size söylediğim ve yazdığım gibi," diye kulak tırmalayan ince bir sesle konuşmaya başladı. "Bunu bilmek zorunda olmadığımı bir kez daha tekrarlıyorum. Bunu görmezden geliyorum. Kadınların hepsi sizin gibi bu kadar hoş bir haberi kocalarına hemen verecek kadar iyi değiller." Hoş sözcüğünü üzerine basa basa söylemişti. "Sosyete bunu bilmediği sürece, adım kirlenmediği sürece bunu görmezden geleceğim. Bundan dolayı da sizi sadece ilişkilerimizin her zamanki gibi olması gerektiği ve ancak sizin kendinizi lekelemeniz halinde onurumu korumak için gerekli önlemleri almak zorunda kalacağım konusunda uyarıyorum." Anna kocasına korkuyla bakarak, "Ama ilişkilerimiz her zamanki gibi kalamaz," dedi ürkek bir sesle. Bu rahat hareketleri gördüğünde, bu çocuksu, tiz ve alaycı sesi duyduğunda kocasına olan nefreti biraz önceki acıma duygusunu yok etmişti ve tek hissettiği korkuydu. Ama ne olursa olsun durumuna açıklık kazandırmak istiyordu. "Sizin karınız olamam ben," diye söze başladı. Alexey kindar ve soğuk bir şekilde güldü. "Seçtiğiniz yaşam türü kavramlarınıza da yansımış olmalı. Geçmişinize ne kadar saygı duyuyorum ya da ne kadar küçümsüyorum. Aslında her ikisi de. Geçmişinize saygı duyuyorum ve şimdiki halinizi küçümsüyorum. Benim sözlerime verdiğiniz anlamdan öyle uzağım ki." Anna içini çekti ve başını öne eğdi. Bununla birlikte sizdeki bu bağımsızlığı diye devam etti heyecanlanarak, kocasına ihanet ettiğini açık açık söyleyen ve bunda utanılacak bir şey görmeyen bir kadının kocasına karşı karılık görevlerini yerine getirmeyi ayıp saymasını anlamıyorum. Alexey Alexandrovich, benden ne istiyorsunuz? O adamla burada karşılaşmamayı, ne sosyetenin ne hizmetçilerin sizi suçlayamayacakları şekilde davranmanızı, onu görmemenizi istiyorum. Herhalde çok fazla bir şey değil. Bunun karşılığında görevlerinizi yerine getirmeseniz de şerefli bir eşin haklarından yararlanacaksınız. Size söyleyeceklerim bu kadar. Gitme vaktim geldi. Öğle yemeğini evde yemeyeceğim. Ayağa kalktı ve kapıya yöneldi. Anna da ayağa kalktı. Alexey Alexandrovich hiçbir şey söylemeden eğilerek karısını selamladı. Anna'ya dışarı çıkması için yol verdi.